Ayrım 9.
Gelip ininde Cihan de Brugi'yi buldular. Orada samanların üzerine uzanmış yatıyordu. Evet, ne var, dedi başını kaldırmadan. Sana bir önerimiz var. Nedir? Bir yanda da okumaya sürdürüyordu. Tahsildar Constanzo'nun evini biliyor musun? Evet. Ha, tahsildar da kim? Yakışıklı ile ayı canları sıkkın bakıştılar. Bu lanet olasıca kitap elinden alınmadıkça haydut onları dinlemeyecekti. Kapat biraz kitabını, bizi dinle. Cihan de Brugi dizlerinin üzerinde doğruldu, iki eliyle kitaba sarıldı ve kaldığı yeri kaybetmeden göğsünde sıkmaya çalıştı. Ama okuma isteği çok güçlüydü. Kitabı göğsünde tutarken burnunu içine sokabilmesini sağlayacak kadar havaya kaldırdı. Yakışıklının aklına bir şey geldi. Koca bir örümcek oraya ağ kurmuştu. El çabukluğuyla örümceği ve ağı kaldırdı, Cihan de Brugi'nin üzerine kitabıyla burnu arasına attı. Zavallı Cihan öyle bir lapacı olmuştu ki örümcekten bile korkuyordu. Burnunun ucunda bu vıcık vıcık böcek ayağıyla yapışkan tellerinin karışımını hissedince ne olduğunu bile anlayamadan dehşet dolu tiz bir çığlık attı, kitabı yere attı. Gözleri yuvalarından uğramış, ağzından salyalar akıtarak elleriyle yüzünü sildi. Ayı kendini yere attı ve haydut ayağını üzerinden basmadan kitabı yakalamaya başardı. Cihan de Brugi bir eliyle örümcekten ve ağdan kurtulmaya, öbürüyle kitabı ayıdan geri almaya çalışıyordu. ''Kitabımı geri ver.'' ''Hayır, önce bizi dinleyeceksin.'' dedi Beriki, kitabı arkasına saklayarak. ''Clarice Harlow'u okuyordum. Geri ver, çok heyecanlı bir yerindeyim.'' ''Bizi dinleyeceksin. Bu akşam tahsildarın evine odun götürüyoruz. Odun yerine çuvalda sen olacaksın. Gece oldu mu da dışarı çıkacaksın. Ama ben Clarice'yi bitirmek istiyorum.'' Son örümcek ağı parçalarından da kurtulmayı başarmış, delikanlılarla boğuşma yollarını arıyordu. ''Bizi dinle. Gece oldu mu çuvaldan çıkacak, tahsilların bütün hafta boyunca topladığı paraları alacaksın. Constanzo paraları yatağının ayak ucunda bir kasada saklıyor. Bırakın da hiç olmazsa bu bölümü bitireyim, ne olursunuz.'' Delikanlılar, Cihan de Brugi'nin kendisine karşı çıkma gözü pekliliğini gösteren herkesin karnına çifte tabanca dayadığı çağı hatırlıyorlardı. İçlerinin acı bir özlemle dolduğunu hissettiler. ''Altın torbasını alacaksın, tamam mı?'' diye üstelediler hüzünle. ''Paraları bize getirir getirmez kitabını geri veririz. Dilediğin kadar okursun. Anlaştık mı, gidecek misin?'' ''Hayır, kabul etmiyorum, gitmeyeceğim.'' ''Ya, demek gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin ha? İyi öyleyse, görürsün sen.'' Ayı kitabın sonundaki sayfaya yapıştı. ''Hayır!'' diye haykırdı Cihan de Brugi. Kopardı. ''Hayır, dur!'' ve tortop edip ateşe attı. ''Ah köpek, böyle yapmaya hakkın yok, sonunu öğrenemeyeceğim.'' Ve kitabı geri almak için ayının peşine düştü. ''Tahsildarın evine gidiyor musun?'' ''Hayır, gitmeyeceğim.'' Ayı iki sayfa daha kopardı. ''Dur, daha oralara gelmedim, yakamazsın onları.'' Ayı sayfaları çoktan ateşe atmıştı. ''Hayvan, Clarice'ye yapma bunu, hayır.'' ''Öyleyse gidiyorsun, ben...'' Ayı üç sayfayı daha ateşe attı. Cihan de Brugi oturdu, başını elleri arasına aldı. ''Gideceğim.'' dedi. ''Ama beni tahsillerin evinin önünde kitapla bekleyeceğinize söz verin.'' Haydut bir çuvala sokuldu. Tepesine de çalı demeti yerleştirildi. Yakışıklı çuvalı sırtladı. Arkadan kitabı taşıyan ayı geliyordu. Zaman zaman çuvalın içindeki bir tepinme ya da homurtu Cihan de Brugi'nin karar değiştirmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Bunun üzerine ayı ona yırtılan bir sayfanın sesini duyuyor, Cihan de Brugi de hemen duruluyordu. Bundan yararlanarak oduncu kılığında onu tahsildarın evinin içine kadar götürüp bırakabildiler. Kendileri biraz ötede bir zeytin ağacının ardında pusuya yatıp soygunu yaptıktan sonra Brugi'nin yanlarına dönmesini beklemeye koyuldular. Oysa Cihan de Brugi'nin acelesi vardı. Gece olmadan çuvaldan çıktı. Ev halkı henüz ayaktaydı. ''Eller yukarı!'' diye bağırdı. Ama eski kişiliği kalmamıştı. Kendini sanki dışarıdan görüyor ve bir parça gülünç buluyordu. ''Eller yukarı dedim. Herkes bu odaya toplansın, duvara yapışsın.'' Gerçekten yaptığına kendi de inanmıyordu. İşi bir an önce bitirmek için söylüyordu bunları. ''Herkes toplandı mı?'' O fark etmeden küçük bir kız kaçmıştı. Bu tür işlerde her dakikanın önemi vardır. Tahsildar aptal numarası yapıyor, anahtarı bulamıyordu. Cihan de Brugi kendisini ciddiye almadıklarının farkındaydı. Aslında böyle olduğuna seviniyordu. Yine de sonunda kolları altın torbalarıyla yüklü dışarı çıktı ve buluşma yeri olarak seçilen zeytin ağacına koştu. ''İşte kasada olanlar. Şimdi Clarice'mi geri verin.'' 4, 7, 10 kol tepesine indi ve onu kıskıvrak bağladılar. Bir jandarma takımı sucuk gibi bağlı haydutu havaya kaldırdı. ''Clarice'yi merkezde bulursun.'' ve onu cezaevine götürdüler. Cezaevi deniz kıyısında bir kuleye yerleşmişti. Hemen yanında bir adaçamı korusu vardı. Bu çamlardan birinin tepesinden Cosimo neredeyse Gian de Brugge'nin hücresine erişiyor, onun parmaklıklara dayalı yüzünü görüyordu. Haydutun sorgulara ve mahkemeye aldırdığı yoktu. Nasılsa asılacaktı. Bütün derdi cezaevinde günlerini bir şey okumadan bomboş geçirmesi ve yarıda bırakmak zorunda kaldığı romandı. Cosimo Clarice'den bir nüsa daha bulabildi ve çam ağacının tepesine ulaştı. ''Nerede kalmıştın?'' Clarice'nin randevu evinden kaçtığı yerde. Cosimo kitabı bir süre karıştırdı ve yüksek sesle Gian de Brugge'nin ellerinin sımsıkı yapıştığı parmaklıklara dönük okumaya başladı. Sorgu uzun sürdü. Haydut kırbaca bile dayanıyordu. Sayısız cinayetini itiraf ettirmek için günler gerekliydi. Her gün sorgusundan önce ve sonra Cosimo ona kitap okurdu. Clarice bitince Cosimo üzüldüğünü hissederek hareketsizliğe mahkum bir adam için Richardson'ın sinir bozucu olduğuna karar verdi. Hareketli olaylarıyla özgürlükten yoksun kaldığını biraz olsun unutturabilecek Fielding'in bir romanını okumaya doğru buldu. Duruşması sürerken Gian de Brugge'nin kafasında Jonathan Wilde'ın serüvenlerden başka bir şey yoktu. İnfaz günü roman bitmeden geldi çattı. Bir at arabasında yanında bir papazla Gian de Brugge yaşamının son yolculuğunu yaptı. Ombrosa'da idamlıklar alanın ortasındaki büyük bir meşe ağacına asılırdı. Halk da ağacın çevresinde halka olurdu. İlmiği boynuna geçirmişlerdi ki Gian de Brugge dallardan gelen bir ıslık sesi duydu. Başını kaldırdı. Cosimo kitabını kapamış oradaydı. Söylesenize nasıl bitti? Üzgünüm ama diye yanıt verdi Cosimo. Jonathan'ın sonu ipte bitti. Ben de onun gibi yapacağım. Hadi elveda. Haydut bir tekmede merdiveni itti ve ipte boğuldu. Gövdesi debelenmez olunca kalabalık çekti gitti. Cosimo hava kararana dek ata binercesine adamın asılı olduğu dala oturup bekledi. Bir karga gözlerini ya da burnunu gagalama fırsatı arayarak ölüye yaklaştı mı, Cosimo kuşu kovalamak için kalpağını sallıyordu. 13. Bu haydutla düşe kalka, Cosimo okumaya ve öğrenime yaşama boyunca eksilmeyecek ölçüsüz bir merak sarmıştı. Artık çoğu kere elinde açık bir kitap, rahat bir dalın üzerinde ata binercesine oturmuş ya da okullu sırasında oturur gibi bir çatalın üzerine eğilmiş, kağıtları büyükçe bir tahtaya yayılmış, hokkası ağaç gövdesinin bir girintisine sokulmuş, uzun tüy kalemiyle yazarken görülüyordu. Şimdi rahibin peşine düşen ve ders isteyen Cosimo'ydu. Tacitus'u ve Ovidius'u gökteki cisimleri, kimyayı anlattırmak istiyordu. Ama biraz dil bilgisiyle tanrı bilim okundu mu ihtiyar papaz bir kem, küm ve eksiklikler okyanusuna gömülüyordu. Öğrencisinin soruları karşısında kollarını açıyor ve gözlerini gökyüzüne kaldırıyordu. Monsieur l'abbé, İranlının kaç karısı olabilir? Savyolu piskoposun yardımcısı kim? Bana Line'nin öğretisini anlatır mısınız? Alors maintenant, voyons diye başlıyordu rahip. Bu noktaya vardığında yolunu şaşırıyor ve daha ileri gitmekten vazgeçiyordu. Cosimo her türden kitabı yutuyordu. Zamanının yarısını okumakla öbür yarısını da kitapçı Orbeke'nin hesabını ödemek için avlanmakla geçiriyordu. Her zaman anlatacak yeni bir öyküsü vardı. İsviçre ormanlarındaki gezintileri sırasında ot toplayan Russo, uçurtmalar aracılığıyla yıldırımın gizini ele geçiren Benjamin Franklin, Amerika yerlileri arasında mutlu yaşayan Honton Baronu üzerine bir sürü öykü. İhtiyar Faelhofler gerçek bir ilgiyle mi yoksa böylece görevinden kurtulmanın verdiği rahatlıkla mı kestirilemeden kulak kabartıyor ve şaşırıyordu. Kabul ediyordu. Cosimo onu bir biliyor musunuz nasıl oluyor da diye başlayıp sorduğunda itiraf ediyordu. No monsieur. Cosimo yanıtı verdikten sonra da Tiens me patent diye bağırıyor ya da sadece mon dieu diyordu ki bu sonuncusu kendisine açıklanan Tanrı'nın yeni ululukları karşısında duyduğu sevinci belirtmek yerine geçebileceği gibi yeryüzünün durmadan biçim değiştiren efendisi kötülüğün sürekli varlığı karşısındaki pişmanlığını da dile getirebilirdi. Cosimo kitaplara yaptığı keşifleri yorumlamak için yanıp tutuşuyordu ama ben onu anlayamayacak kadar küçüktüm. Öbür arkadaşlarının da tümü okuma ve yazma bilmezdi. İçini boşaltmak amacıyla yaşlı öğretmenini sorular ve açıklamalara boğardı. Her şeyin anlamsızlığının kesinlikle bilincinde olan rahibin munis ve uysal bir yaratılışı vardı. Cosimo bundan yararlanıyordu. Kısa sürede öğretmen ve öğrenci ilişkisi tersine döndü. Kardeşim öylesine bir yetki kazanmıştı ki ihtiyarı titreye titreye ağaçların tepesindeki gezintilerine sürükleyebilmeyi başardı. Koca bir öğleden sonrayı Ondarivaların bahçesinde bir kestaneden daha az rastlanılan ağaçları ve batan güneşin nilüferli havuzda yansımasını seyrettirerek geçirtti ona. Bu arada kendisi krallık ve cumhuriyet, çeşitli dinlerde doğru ve gerçeğin değişkenlikleri, Çin'de dinsel inanç, Lizbon'daki yer sarsıntısı, Ley'de şişesi ve duyumculuk öğretisi hakkında söylev veriyordu. Benim Yunanca dersim gelip çattığında öğretmenim boşuna bekledi. Bütün aileye haber verildi. Rahibin peşinde kırlar ve tarlalar arandı. Balıklı havuz karıştırılacak kadar ileri gidildi. Büyük dalgınlığıyla havuza düşüp boğulmasından korkuluyordu. Saatler boyu çok rahatsız bir durumda oturmaktan bel ağrısına tutulduğundan yakınarak akşam eve döndü. Unutmamak gerekir ki ihtiyar jansenist'te pasif kabullenme durumlarıyla ilk tutkusunun yeniden kendini göstermesi birbirini izliyordu. Bir uzlaştırıcı dalgınlık anında her yeni özgür düşünceyi direnmeden karşılasa, bütün insanların yasalar karşısında eşitliği, vahşilerin erdemi ya da kör inançların zararlı etkisi gibi bir çeyrek sonra bir katılık ve bağnazlık nöbetinin etkisiyle bu kadar kolay kabul ettiği düşüncelere içten gelen tutarlılık ve ahlak sertliği gereksinimini eklerdi. Onun dudaklarında özgür ve eşit yurttaşların görevi ya da doğal bir dinin buyrukları, amansız bir disiplinin kuralları, bağnazca bir inancın maddeleri oluyordu. Bunların dışında kapkara bir çürümüşlükten başka şey göremiyordu. Bütün yeni filozoflar kötülükten yakınmalarında fazla yumuşak ve fazla sığdılar. Mükemmele erişmek çok çetin de olsa ne uzlaşma ne de orta yol kabul ederdi. Rahibin bu beklenmedik çıkışları karşısında mantıksızlık ve kararsızlıkla susturulmaktan çekinen Cosimo tek söz söylemeye cesaret edemiyordu. Düşüncede canlandırmaya çalıştığı zengin dünya o zaman önünde bir mermer mezarlık gibi kuruyordu. Neyse ki iradesinin her gerilimi rahibi çabucak yorardı. Kendini bitkin hissederdi. Sanki her kavramı didiklemek ve saf bir öze indirgemek için harcadığı çabalar onu elle tutulamayan uçucu gölgelerin etki alanına terk ediyordu. Göz kapaklarını kırpıştırıyor, bir esnemeyi geçiştiriyor ve nirvanasına dönüyordu. Böylece ruhunun iki çelişik eğilimiyle sürüklenen rahip Fahelhofer artık günlerini Cosimo'nun giriştiği çalışmaları izlemekle geçiriyordu. Kardeşimin ağaçlarıyla Amsterdam ve Paris'e kitaplar ısmarladığı Orbeke'nin dükkanı arasında mekik dokuyordu. Böylece de felaketini hazırlıyordu. Ombrosa'da Avrupa'nın en ağır biçimde aforoz edilmiş yayınlarını sürekli izleyen bir papaz bulunduğu söylentisi dinsel mahkemenin kulağına gitti. Bir öğleden sonra polisler rahibin hücresinde arama yapmak için villamızın kapısına dayandılar. Rahibin dua kitapları arasında Bale'in yapıtlarını buldular. Sayfaları açılmamıştı ama rahibi aralarına alıp götürmeleri için bundan fazlasına gerek yoktu. Bulutlu öğleden sonranın bu sahnesi çok üzünlüydü. Dehşet içinde odamdan gördüğüm gibi hatırlıyorum. Artık ihtiyar peder Fahelhofer iki silahlı polis arasında ağaçlıklı yol boyunca uzaklaşıyordu. Gözlerini ağaçlara doğru kaldırdı. Sanki bir kara ağaca koşup tepesine tırmanmak istercesine bir an ürperdi. Ama bacakları ona yardım etmedi. Cosimo ormanda ava çıkmıştı. Olayla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Vedalaşamadılar bile. Rahibe yardımcı olmak için hiçbir şey yapamadık. Babamız odasına kapandı ve yemek yemeyi reddetti. Cizvitler tarafından zehirlenmekten korkuyordu. Rahip yaşamının geri kalan bölümünü cezaeviyle manastır arasında sürekli tövbe edip Tanrı'dan bağışlanmasını dilemek zorunda kalarak geçirdi. İnancı ayrılmış bir yaşamın sonunda doğrusu neye inanacağını anlamadan yine de sonuna dek kesinlikle inanmaya çalışarak öldü. Ne olursa olsun rahibin tutuklanması Cosimo'nun öğreniminde gösterdiği ilerlemelere hiç zarar vermedi. Avrupa'nın en büyük filozof ve bilginleriyle mektuplaşması bu çağa rastlar. Sorunlarını ve itirazların çözümünü sağlama ya da yalnızca yabancı dillere çalışırken bir yandan da önde gelen beyinlerle tartışma zevki uğruna onlara başvuruyordu. Ne yazıktır ki yalnız kendisinin bildiği kovuklara yerleştirdiği kağıtları hiç bulunamadı. Çürüyerek ya da sincaplar tarafından kemirilerek geldi sonları. Bu kovuklar keşfedilse yüzyılımızın en ünlü bilginlerinin el yazılarıyla mektupları bulunmuş olacaktı. Kitapları için Cosimo birkaç kere yağmurların ve kemirgenlerin erişememesine elinden geldiğince çalıştığı asılı kitaplıklar yapmıştı. O sıra neye çalışıyor ve neden zevk alıyorsa buna göre kitaplarının yerini sürekli değiştiriyordu. Kitapları biraz kuşlara benzetiyor, onları kafesler içinde hareketsiz görmek istemiyordu. Bu havada asılı rafların en sağlamına Livorno'lu bir kitapçıdan geldikçe Diderot ve D'Alembert'in ansiklopedisini sıralardı. Kitaplar arasında yaşamaktan bir süre kafası biraz bulutlarda gezmiş ve üzerinde yaşadığı dünya ile gitgide daha az ilgilenir olmuştu. Arı, ağaç, tahta, bahçe gibi güzel maddeleriyle ansiklopediyi okumak çevresindekilere yepyeni bir bakış yöneltmesine yol açtı. Ismarladığı kitaplar arasında artık bir ağaççılık el kitabını da içine alan bilimsel yapıtlara rastlanıyor ve Cosimo yeni bilgilerini sınamak için yanıp tutuşuyordu. İnsanların çalışması Cosimo'yu her zaman ilgilendirmişti. Ama o güne kadar ağaçlardaki yaşamı, gezintileri ve avları tıpkı bir kuşun yalnız doğrulanamayacak geçici heveslerine karşılık vermişti. Artık benzerlerine yararlı bir şey yapma isteği vardı içinde ve bunu da dikkat edildiğinde haydutla düşüp kalkarak edindiği görülürdü. Ağaçları budama sanatını öğrendi ve meyve bahçelerinde çalışmaya gönüllü oldu. İyi buduyor ve az para istiyordu. Dolayısıyla da onun hizmetlerine başvurmayan küçük toprak sahibi ya da çiftçi kalmadı. Ağaçların çıplak dallardan düzensiz ve karışık yollar kurduğu, çiçek, yaprak ve meyve ile kaplanmak için sanki daha düzenli biçimlere sokulmayı bekledikleri kış mevsiminde çalışıyordu. Sabahın dupduru havasında bacakları açık, alçak ve çıplak ağaçlarda dikildiği, bahçıvan makasını kaldırdığı, zak zak güvenli bir hareketle gereksiz dalları ve sürgünleri uçurduğu görülürdü. Parklarda aynı sanatı gölge vermeye yönelen sık ağaç kümelerine ve süs bitkilerine uygulardı. Bu işi yaptığı zamanlar eline kısa bir testere alırdı. Ormanlarda oduncuların 100 yıllık bir meşenin dibine vurup ağacı devirmekten başka işe yaramayan iri baltalarının yerine ancak kemerlerle çıkıntıları temizleyen kendi küçük baltasını kabul ettirmeye çalıştı. Kısacası ağaç sevgisi bütün gerçek sevgiler gibi onu çoğu kere amansız hatta acımasız kıldı. Güçlendirmek ve biçim vermek için kesti, yaraladı. Budarken, temizlerken mal sahibinin çıkarıyla birlikte kendi çıkarını, yollarını yürünebilecek hale getirmek zorundaki yayanın çıkarını da hep göz önünde tutardı. Dolayısıyla da iki ağaç arasında köprü yapan dallara el sürmeden çalışırdı. Daha da öte öbür dalların temizlenmesi bunlara yeni bir güç verecekti. Böylece benzerlerinin doğanın ve kendi kendisinin dostu olarak çok yumuşak bulduğu ombrosa bitki örtüsünün daha konuksever bir görünüşe bürünmesine sanatıyla katkıda bulunuyordu. İleri bir yaşa geldiğinde bu yönde çalışmasından çok yararlandı. Ağaçların biçimi o çağda azalan gücünün yardımına yetişti. Her şeyin değişmesi için seçme yeteneğinden yoksun, açgözlülükleri içinde ileri görüşlü olmayan, kendi çıkarları da dahil hiçbir şeye bağlanamayan yeni kuşakların çıka gelmesi yetti. Artık hiçbir Cosimo ağaçlarda yol alamazdı. 14. Dostlarının sayısı artıyordu ama Cosimo aynı zamanda düşman da edinmişti. Gian de Brugi'nin okumaya yönelmesinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan beri ormandaki serseriler acınacak durumdaydılar. Bir gece kardeşim bir diş budak ağacına asılı tulumu içinde uyurken zarının havlamalarıyla uyandı. Gözlerini açtı ve altında bir aydınlık gördü. Tam ağacın dibinde ateş vardı. Alevler ağacın gövdesini yalamaya başlamıştı bile. Ormanda bir yangın. Bir yangını kim çıkarmış olabilirdi? Cosimo o gece çakmağını çakmamıştı bile. Yangının kötü niyetli kişilerin oyunu olması gerekiyordu. Bir orman baskını yapmak için ağaçları aleve vermek, kuşkuları Cosimo'nun üzerine çekmek, daha da öte onu diri diri yakmak istiyorlardı. Cosimo kendisini bekleyen büyük tehlikeyi düşünmedi bile. Yollarıyla kaplı, gizleneceği yerlerin dört yanına serpiştirildiği ülkesi yok olmak tehlikesindeydi. Bütün korkusu bu oldu. Optimus Maximus sık sık dönüp umutsuz bir havlama koyvererek alevlerden kaçıyordu. Yangın ormanın içine yayılıyordu. Cosimo cesaretini yitirmedi. Geçici olarak sığındığı diş bucak ağacının tepesine hep yaptığı gibi bol bol yiyecek taşımıştı. Bunlar arasında yazın verdiği susuzluğu gidermek için aldığı bir fıçı arpa şurubu da vardı. Fıçının bulunduğu yere kadar tırmandı. Yangını fark edip telaşa düşen sincaplarla yarasalar ağaçların arasında kaçışıyor, kuşlar yuvalarını terk ediyordu. Cosimo küçük fıçıyı yakaladı. Tıpasını çıkarıp alevlerden kurtarmak için diş budak ağacının gövdesini ıslatmayı düşünüyordu. Ki yangının otlara, kuru yapraklara, fidanlara da yayılmakta olduğu, bütün çevredeki ağaçlara da atlayacağı aklına geldi. Bir kumar oynamaya karar verdi. Bırakalım diş budak yansın. Çevresindeki toprakları, alevlerin henüz erişemediği yerleri ıslatmayı başarırsam yangını söndürebilirim. Küçük fıçının tıpasını yere ve en uçtaki alev dillerine yöneltti. Bunları söndürdü. Bir ıslak ot ve yaprak çemberinde kalan ateşin yayılması durdu. Cosimo diş budak ağacının tepesinde en yakın kayın ağacına atladı. Tam sırasıydı. Dibi yanan ağaç sincapların boşu boşuna debelenmeleri arasında koca bir kor yığınına dönüşerek devriliverdi. Yangın bu kadarla kalacak mıydı? Şimdiden bir kıvılcım ve ateş kümesi saçıyordu. Durdurmak için ıslak yapraklardan oluşan engelin çok daha fazlası gerekirdi. ''Yangın var, yangın var!'' diye bağırmaya koyuldu Cosimo bütün gücüyle. ''Yangın var!'' ''Ne var, kim bağırıyor?'' diye ona karşılık verdi sesler. Çok yakınında bir odun kömürü yığını vardı. Cosimo'nun dostu olan Bergamo'lu bir grup kömürcü de orada uyuyorlardı. ''Yangın var, imdat!'' Kısa zamanda bütün dağ seslerle çınlamaya başlamıştı. Ormana yayılan kömürcüler anlaşılmaz lehçeleriyle birbirlerine sesleniyorlardı. Dört yandan koşup geldiler ve yangın önlendi. Bu ilk kasıtlı yangın çıkarma girişimi ve öldürülmek istenmesi Cosimo'yu uyarmalı, ormandan uzak durması gerektiğini düşündürmeliydi. Bunun yerine yangınlardan nasıl korunulabileceğini düşündü. Mevsimlerden yazdı, sıcak ve kurak bir yaz. Bir haftadan beri büyük bir yangın kıyıdaki ormanları Provence'e doğru yakıyordu. Gece dağın tepesinde güneşin batışından sonra da kalmakta direnen bir ışık gibi parıltıları görülüyordu. Böyle bir kuraklıkta ağaçlar ve bitkiler uçsuz bucaksız bir fitil yerini tutuyordu. Daha önce beklenmedik ya da bilerek çıkarılmış bir yangın buralarda patlak verip öbürüne katılmasa bile rüzgarlar bütün kıyıyı yutan bir ateş yığını oluşturmak için sanki alevleri bizden yana itiyordu. Bu tehlike karşısında Ombrosa, yangıncıların saldırısına uğrayan saman damlı bir kulübedeymiş gibi dehşet içinde yaşıyordu. Gökyüzü bile ateşle dolu gibiydi. Her gece sık bir kuyruklu yıldız yağmuru gökyüzünü aşıp geçiyor, biz de her an tepemize çökmesini bekliyorduk. Bu genel korku günlerinde Cosimo kendine fıçlardan bir yığınak yaptı. Hepsini suyla doldurup en büyük ve en yüksek ağaçların tepesine çıkardı. Belki de pek yararlı olmayacak ama yine de işe yaradığı görüldü diye düşünüyordu. Yarı yarıya kurumuş halde ormandan geçen sel sularının ve bunlara incecik bir şerit katan kaynakların akışını inceliyordu. Gidip avukat şövalyeye danıştı. ''Öyle ya!'' diye bağırdı Eneo Silvio Carrega. Alnına vurarak ''Sarnıçlar, bentler, bir sürü plan yapmak gerek.'' Ardından heyecanlı küçük çığlıklar atmaya ve hoplayıp zıplamaya koyuldu. Bu arada kafasında yığınla düşünce toslaşıp duruyordu. Cosimo onu hesaplar ve planları yapmakla görevlendirdi. Orman sahiplerinin, işletmecilerin, oduncularla kömürcülerin bu işle ilgilenmelerini sağladı. Avukat şövalyenin yönetiminde, daha doğrusu avukat şövalye bir dakika bile boş zaman bulamadan onları yönetmek zorunda kalarak aşağı yukarı her yana sarnıçlar yaptılar. Yangın hangi noktada patlak verirse versin, tulumbaların nereye yerleştirileceği biliniyordu artık. Tepeden de Cosimo bütün çalışmaları denetliyordu. Bu kadarı da yeterli değildi. Bir tulumbacı birliği kurmak, tehlike durumunda kovaları elden ele geçirip pek yayılmadan yangını denetim altına alabilecek takımlar oluşturmak gerekiyordu. Nöbet tutan ve gece denetimleri yapan bir tür milis kuruldu. Cosimo adamları Ombrosalı köylü ve zanaatkarlar arasından topluyordu. Hemen her ortak çalışmada görüldüğü gibi kümeler arasında bir takım ruhu ve birbirini geçme çabası doğdu. Bu ruhla kendilerini çok büyük işler başarmaya hazır hissediyorlardı. Cosimo da kendi yönünden yepyeni bir güç, bir hoşnutluk duyuyordu. Kendinde birleştirici ve başkanlığa yönelik yetenekler keşfetmişti. Neyse ki bu yeteneklerini sürdürmemeyi bildi. Yaşamı boyunca pek az kere ancak olağanüstü durumlarda ve her keresinde büyük başarıyla insanları yönetmeye kalktı. İşbirliğinin insanı güçlendirdiğini, her kişinin üstün yanını ortaya çıkardığını ve kendi adına yaşamakla pek duyulmayan bir kıvanç verdiğini anladı. Bu da bir sürü mert, namuslu ve becerikli, rahatlıkla güvenebilecek insanın var olduğunu bilmekten gelen sevinçti. İnsan yalnız kendisi için yaşarsa, öteki insanları çoğu kere elimizi sürekli kılıcımızın kavzasında tutmamıza yol açan öbür yüzle görür. Dolayısıyla yangınlı yaz iyi bir yaz oldu. Ortak bir sorun vardı. Herkes bunu çözümlemeyi yürekten istiyor ve kişisel çıkarlarının önüne geçiyordu.